Kıymetli dinleyenlerimiz, gönül frekansınızda Erkam Radyo'da Genç Zamanı programı başlıyor. Bendeniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfü Arslan'la beraber birlikteliğimize başlıyoruz. Abi merhabalar.
Merhaba, ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum dinleyicilerimize. İnşallah yine bereketli bir program olur diye de ümit ediyorum, niyaz ediyorum.
Evet, abi bugün dilerseniz ilk önce gündemdeki soruları biraz cevap arayalım sorulara. Çünkü biz gündeme...
Böyle bir vazifemiz var mı Salih'cim ya?
Abi gündeme karşı sessiz değiliz. Bunu sürekli telaffuz ettiğimiz için programda.
Herkes gündemi konuşuyor ama.
Bizim gündemimiz biraz daha farklı. Ya yani biz gençlik sorunlarını daha çok ele alıyoruz. Hani çözüm süreci mesela burada gençleri ne ilgilendiriyor? Düşüncesini ele alıyoruz diye soracağım size.
Evet.
Evet abi. Dilerseniz hemen başlayalım.
Buyurun.
Abi öncelikle seçilmeler yaklaştıkça adayların vaatleri artıyor. Bunların içerisinde biz gençleri de ilgilendiren önemli hususlar var. Hangi sözler bizim yararımıza olur bu vaatler arasında? Bir adayın hangi sözü bizim faydamıza gelir direkt olarak?
Şimdi tabii bu aday süreci vaatler çok olur da hangisi gençleri yakalar ya da bu ne kadar onların dünyasına makes bulur? Ben bundan çok emin değilim. Gençlerin bu anlamda adayları çok yakından takip ettiklerini, onların sözlerini bir şekilde kayda geçirdiklerini ve buna istinaden de efendim beklenti içine girdiklerini de çok düşünüyor da değilim. Bu bir hüsnü kuruntu olur doğrusu. Biz genelde gençlerin kendine ait bir gündemleri olduğunu düşünüyoruz. Belki bu ülkenin genel gündeminden de çok zaman kopuk bir gündem de olabiliyor. Bazen kesişti olabilir ama belki gencin İlk senesiydi herhalde veya ikinci senesi miydi? Yine bir seçim atmosferinde 1011 gence biz ne beklentileri olduğunu sormuştuk. Ne aday ne vaat. Beklenti sadece icraat olarak ortaya çıkmıştı. Yani iş yapılmasını istiyor gençler. Bu herkesin doğal beklentisidir zaten. Sözlerden daha çok ortaya çıkan icraatla ilişkili gibi evet. Geldi. Ben o noktada hem adayların seçim vaatlerini hem de ortaya çıkan bu seçim artan trafiğini çok takip ettiklerini düşünmüyorum doğrusu gençlerin. Biraz da zaten belki ortaya çıkacak tablonun az çok net olmasından kaynaklanan bu eski zamanların seçimlerine göre daha az heyecanlı bir seçim atmosferi de bunda etkin olabilir doğrusu.
Evet. Peki abi bir de şöyle bir sorumuz var size. Açıklanan aday isimler arasında gazeteciler var, akademisyenler var, yazarlar var. Hatta çoğunluk var bu isimler arasında. Bir çoğunluk oldu. Kültürel iktidar vurgusu oluyordu son dönemlerde. Kültürel bir iktidardan söz ediliyordu. Bunun bu düşüncenin sonucu mudur bu? Yoksa artık Türkiye'deki yapı daha çok bu isimler üzerinden mi gitmeye başlamıştır?
Mevcut Gençlik Spor Bakanı değil ama daha evvelki Gençlik Spor Bakanlarından bir tanesiyle bakanlık binasında böyle bir tartışmamız olmuştu. Tartıştık yani o bürokratların önünde. O bürokratların böyle, ben onlarla aynı hizada oturuyordum masada. Böyle eğilip bana nazar attıklarını, yani artık uzatma bu tartışmayı şeklinde hatırlıyorum. Bir internet yatırımından bahsetmişti o bakan. Ben de aslında internet yatırımının çok önemli olmadığını, o internet yatırımının ucundaki ekranın önemli olduğunu, verilen içeriğin önemli olduğunu söylemiştim. O da ikisi arasında bir kıyas yaparak aslında önemli olan o fiber hatları döşemek olduğunu, işte bununla ilgili efendim çok ciddi yatırımlar yaptıklarını, üretimi yapacak olanında, içerik üretimini yapacak olanında işte bir STK kuruluşunun temsilcisi olarak, hı hı, Uluslararası Genç Derneği'nin temsilcisi olarak oradaydım. Onun aslında sorumlu olduğunu söylemişti. Ben de tam tersi, kültürel iktidar olmak istiyorsak eğer, içerik üretimine, bunu üretecek insanların desteklenmesine önem verilmesi gerektiğini iddia ettim orada. Birazcık uzadı tartışmamız ama sonuçta ne o beni ikna edebildi ne ben onu ikna edebildim. Orada söylediğim sözlerden bir tanesi de mevcut iktidarın yeterince inşaat yaptığını, yeterince altyapı yatırımı yaptığını, yeterince efendim bu tür kablolar döşediğini ama önemli olanın o kültür ve sanat iktidarı olduğunu hep ifade etmiştim. Bir TÜYAP kitap fuarına girdiğiniz zaman o sahneye, evet, yani o işte geniş fuar salonuna, orada kültürel iktidarın kimin elinde olduğunu çok açık ve net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bir mizah dergisinin standı ne kadar ilgi çekici olabilir? ise bu işte karşı taraf diyebileceğimiz ya da insanların böyle tamamen hedonist, gençlerin hedonist bir dünyada yaşaması, hedonist bir yani arzularına ve hazlarına mağlup olarak bir hayat sürmeleri için ortaya konan çizgilerden başka bir şey olmayan bir efendim mizah dergisinin o standı, onun işte şaşası, etrafındaki ilgi, alaka, dağıttığı promosyonlar Türkiye'de kültürel iktidarın kimin elinde olduğunu da açık ve net bir şekilde gösteriyor. Burada bizim bir cafcafı mesela yıllardır hala efendim bir mizah dergisi olarak hayatını devam ettiremeyişimiz ya da zor böyle bela çıkıyor oluşu yine bir gösterge olmalı. Hacamat diye şimdi yeni zamanda yani son belki 1-2 aydır yine cafcafın ekibi tarafından çıkartılan daha siyasi, daha efendim gündeme ilişkin işler yapacak. Haftalık da çıkacak bir dergi projesi. Buna biz seviniyoruz. Bu yaptığımız uyarıların ya da işte Asım Gültekin'in, Allah razı olsun kendisinden, işte yıllardır ortaya koyduğu o çabanın bir neticesi, bereketi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu artarak devam eder. Ne kadar bizimle ilişkili bu dünya ki biz oraya yatırım yapalım, orada bulunalım diye düşünenler de olabilir. Onları da ben yadsımıyorum. Onların da haklı olduğunu düşünüyorum ama eğer gençlerle ilgili bir derdimiz varsa gençlerin o dünyada olduklarını, dolayısıyla oraya gitmek gerektiğini, hani hocanın, hocaya demişler ya, keramet göster hocam, ne yapayım demiş, şu ağacı çağır demiş. Ağaç gel demiş, ağaç gelmemiş tabii. Ben gideyim demiş, maksat buluşmaktır. Biz de gençlere yönelik bir keramet göstereceksek, onları yanımıza çağırmak marifet değil. Onlarla buluşmak çok zorsa eğer, yanlarına gitmek, bir şekilde o bulundukları ortamlarda, bulundukları yerlerde onlara ulaşmaya çalışmak bizim temel gayemiz olmalı. Bu çerçevede de yapılacak olan belki o kültür ve sanat iktidarının uzun soluklu koşusuna hazırlanmaktır. Bu 2 günlük, 3 günlük, 3 aylık, 5 aylık hele hele kitlenin oyunu almak için ortaya konan kısa vadeli politikalarla alakasız işler anlamına geliyor. Buna ne kadar yatkın siyasi iktidar, mevcut efendim yönetimler buna ne kadar, özellikle belediyelerden bahsediyorum, ne kadar yatkınlar çok emin değilim ama maalesef artık niceliğe indirgenmiş bir efendim hizmet anlayışı o niteliği gözden kaçırıyor. Sayılar konuşuyor. Ne kadar eğitim hizmeti veriyorsunuz diye sorduğumuz zaman 5000 çocuğa ulaştık diyorlar. Neyle nasıl ulaştın? Ortaya çıkan efendim kantite, yani o nitelik nasıl ölçülmeli, nasıl ölçülecek? Bu noktada kafa yormamız gerekiyor. Ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortaya bir takım icraatlar ortaya koyanların. Ama bunun artık zamanı geldi ki bunun konuşuyoruz zaten. Biraz daha böyle mahiyet değiştirmesi, yön değiştirmesi gerekiyor. Oyla, vaatle dava arasına sıkışmış bir siyaset belki o noktada üçüncü bir yol bulmalı.
Evet.
O da belki uzun vadeli bir koşudur. Buna yönelik bir çaba içerisine girmek, bilmiyorum, belki kısmen hani enerjisinin tükendiğini düşündüğümüz bir politik kadro içinde belki yeni bir soluk, yeni bir hayat öpücüğü de olabilir.
Evet. Bir mesela öz eleştiri gibi düşünürsek abi, sanatçıların ve sanatseverlerin özellikle son dönemde muhalif olmaları hükümete karşı, devlete karşı olağan bir şey gibi algılanmaya başladı.
Hep muhalifler zaten Salihciğim.
Öncesinde
hep muhalifler.
Bildiğim kadarıyla ama hani AK Parti iktidarının öncesinde tam anlamıyla böyle bir şey var mıydı abi?
Bu hep bir klan zihniyetiyle bakıldı hep hadiseye. Yani bu bir Cihangir tayfası diyebileceğimiz bir tayfadır. Orada eğer durmak istiyorsan, orada ayakta kalmak istiyorsan, oradan ekmek yemek istiyorsan belli bir politik çizgiye mahkumsun. Yani bu TRT1'deki yayınlanan o dizi gençlerin de bayağı bir nabzını tutmuştu bir ara. Leyla ile Mecnun'un oyuncuları. Yani bunlarla biz bir ara röportaj yapmak istedik.
Evet.
Sen miydin yoksa röportaj?
Aytu'du.
Aytu. Aytu röportaj yapmak istedi. Yani orada o arkadaşımızın, Aytu'nun gördüğü muamele o arkadaşlar tarafından. Yani kardeşim benim kariyerim var. Ben bir yerlere gelmek istiyorum. İşte siz işte dinciler. Yani sizinle yan yana bizim arkadaşımızla yani çektirecekleri fotoğrafın kendi hayatları, kariyerleri açısından ne kadar tehlikeli olabileceğinin ayırdına varmış insanlar. Bu insanlar yani öcü mü gördüler? UFO'dan çıkmış böyle ucubelerle mi karşılaştılar da böyle bir tepki veriyorlar? Hayır. Geldikleri mahallenin ya da ekmek yemek istedikleri mahallenin ne kadar aslında faşist, ayrımcı, efendim ırkçı hatta böyle bir zihniyetinin olduğunu, orada belli bazı ritüelleri tırnak içerisinde yerine getirmezsen sana hayat hakkı tanınmayacağını çok iyi biliyorlar. Ve burada o kadar dar, sığ ve efendim klişe, yüzeysel bir dünya ve hayat tarzı dayatılır ki orada efendim herhangi bir Anadolu evladının kendisi kalarak efendim bir iş ortaya koyması çok zordur. Bu işte nasıl diyelim, artistik cemaatin,
evet,
bu artistik cemaatin ortaya koyduğu bu efendim mahalle baskısı maalesef hep devam etti. Dolayısıyla burada atıyorum bir şey olmak, mevcut iktidardan yana bir görüntü sergilemek, aforoz edilmek için yeter de artar. Ha ne oluyor bu sefer? Bu sefer de politik iktidar kendine ait bir sanatçı ekibi oluşturmak noktasında bir takım adımlar atıyor. Ve sizin adınız tıpkı medyada olduğu gibi yandaş,
evet,
sanatçıya çıkıyor. Yandaş medya gibi yandaş sanatçı olarak yaftalanıyorsunuz. Ha, bu da şöyle bir şey zamanla doğuruyor. İşte iktidarın yanında olduğu olarak göründüğünüz için artık hep oradan sayılıyorsunuz. Yani kendiniz olarak davranamaz hale geliyorsunuz. Ya oradansın ya, ya buradansın. Oradan. Yani üçüncü bir yol yok.
Peki abi mesela önceden yandaşlık diye bir kavram var mıydı?
Siz her dönem olmuştur. Yani Demokrat Parti zamanında da CHP'nin, yani o İsmet İnönü'nün CHP'sinin işte şeyi, silah nasıl diyelim, satılık kalemler gibi ifadelerle hep böyle yağdanlık mesela, bunlar işte 80'li yıllarda ortaya konmuş ifadeler yani.
Ama o dönemde yani tırnak içerisinde böyle yandaşsın, yandaş gazeteci, yandaş sanatçı gibi ifadelerin tam olduğunu ben duymadım. Bilmiyorum.
Şöyle yani o ifadeler bu döneme has, evet, ama o kavram hep var yani.
Hep var. Evet.
İktidardan,
evet,
olanlar, ama o dediğimiz ana damar, yani kültür sanat iktidarını Türkiye'de tutan damar, işte atıyorum Yaşar Kemal'lerin, Atilla İlhan'ların, efendim Fakir Baykurt'ların,
Aziz Nesin.
Aziz Nesin'lerin, evet, mizahta mesela, hı-hı, Aziz Nesin çok belirleyici bir insandır. Türk, evet, mizah anlayışının oluşmasında çok önemli bir isimdir. Rıfat Ilgaz mesela, Habbam sınıfı, birkaç jenerasyonun, belki 4-5 jenerasyonun muhayyilesini, tefekkürünü, hakikaten zihniyetini biçimlendirmiş bir eserdir mesela Habbam sınıfı. Yani oradaki dünyaya bakış, zihniyet ve bunların ortaya koyduğu efendim şey, o kültür yaklaşımı bizim belki hani İslamcı dediğimiz ya da işte muhafazakar dediğimiz insanların bile hayata bakışını çok ciddi anlamda etkilemiştir. Dolayısıyla o ana damar ta işte belki Hasan Ali Yücel'lerden gelen, Hasan Ali Yücel biliyorsun Mevlevi aslında, evet, şeyidir, müridedir. Evet. Ama Türkiye'ye, Türk tefekkürüne o Yunan klasiklerini, o işte Batı klasiklerini çevirten ve yepyeni bir işte köy enstitülerine o anlamda yol veren, o işte modernleşme, batıllaşma zihniyetiyle ilgili çok ciddi yatırımlar yapan bir insandır. Can Yücel'in babasıdır.
Evet, Can Yücel.
İşte oğlu Can Yücel, biliyorsunuz yani Can Yücel'le, Orhan Veli'yle o gelen o ikinci akımı, garip akımı, yani işte o damar aslında bir şey ortaya çıkartmış. Kalıcı, sürekli, Türkiye'de esas ele geçirilmesi gereken ya da değişmesi gereken bir efendim zihniyet üretmiş ki o zihniyet bugün hala işte en çok satan kitaplar, işte efendim kimin sanatçı sayılıp sayılmayacağı, kimin şair sayılıp sayılmayacağı, kimin efendim kitabının eleştirilere, eleştirmenlerce kıymetli addedilmeyeceği noktasındaki o temel hükümleri hala veren zihniyettir. Bu damar maalesef bizim çok nüfuz edemediğimiz damardır. İşte TÜYAP kitap fuarındaki o görüntüler,
evet,
bunun en önemli göstergesidir.
Abi Rıfat Ilgaz'dan bahsettiniz ya, dönemin gençlerinin özellikle yaşantısını direkt etkilediğinden yaptıkları yapımlarla. Mesela Gani Müjde günümüzde belirleyici bir isim değil mi şu an?
Kesinlikle için? Çok çok güzel bir örnek verdin. Yani Gani Müjde'nin ortaya koyduğu eserler. Hakikaten.
Hayat bilgisi.
O mesela Hoca Cami'de, evet, bu tür klişeler. Yani o Hoca Cami'de klişesini nerede kullanıyordu?
bir tarih öğretmeni vardı orada.
Evet, tarih öğretmeni vardı. Bir şey vardı.
Hocam diyorlardı ona. Hoca Camide, evet. Hoca Camide. Evet, evet.
Bir idealist bir öğretmenin hayatını anlatan bir şeydi. Yani oradaki dinci, yani din dersi öğretmeni karakteri.
Atilla Olgaç canlandırıyordu. Evet.
Din dersi öğretmeninin karakteri.
İnna yani, sabirin diyordu sürekli.
Evet, evet evet, mesela o tür şeyler hep böyle bir aslında ta şeyden beri gelen zihniyetin o ikinci, yani 1930'lu yıllardan beri gelen ve Cumhuriyet'in oluşturmaya çalıştığı efendim ve öğretmenlerle daha çok efendim temsil edilmiş o ilginç neslin gerçekten bugüne yansıyan, bugüne tevarüs etmiş bir birikimi diye söyleyebiliriz. Ve çok önemli bir örnek hakikaten Gani Müjde. Çok ciddi, ilginç bir şey yani. Türkiye'de mizahı elinde tutan insanlar hakikaten tefekkürü de, zihniyeti de, idraki de ellerinde tutuyorlar. Biz farkında değiliz yani.
Evet, evet.
Biz mizahı ne kadar böyle boş, efendim ikinci derecede belki ilgilenmesi gereken bir alan olarak görürsek görelim. O Aziz Nesin, efendim Rıfat Ilgaz ve bugünlerde Gani Müjde'nin temsil ettiği. Diğer türlü o tuluat bahsinde de öyledir yani. İşte Zeki Metinler, Ferhan Şensoylar, değil mi? Yani bu insanlar da çok ciddi böyle bir farklı bir dünyanın insanları olarak ortaya çıkmış. Yılmaz Erdoğan mesela. Yani ortaya koydukları böyle çok ilginç şeylerdir yani. Hem zihniyete hem de hayat tarzına yönelik önemli eserlerdir. Bir nesli şekillendirmiştir yani.
Evet. Beş maddede Türk sinemasını özetliyorum diye bir tespit vardı abi Twitter'da. Korku, Türk sinemasındaki korku, tamamen din ve cin üzerine üç harfle içeren film. Aşk, her filmde çiftin arasına eski sevgili girer, aşk filmlerinde. Aksiyon filmlerinde başrol oyuncusu ölümsüzdür. Animasyonda başrolde hep tarihsel karakterler vardır. Az önce değindiğimiz husus, abi sizin değindiğiniz husus, komedi karakterler, komedideki karakterler küfürbazdır ve aptallardır. Şu an gerçekten mesela Recep İvedik. Aptal bir karakter. Tiplemesi kendiyle barışık ama hem kilolu hem böyle kıllı, toplumsal hayattan böyle insanların ben işte kiloluyum kompleksine, ben işte kıllıyım kompleksine savaş açan bir adam. Ama güldürüyor bizi ve izlenme rekorları kırıyor.
Evet.
O güldür, yani isim artık burada direkt olarak söylüyoruz. Güldür güldür şov mesela.
Evet.
Çok enteresan yapımlarla gerçekten abi.
Yani bunların işte bir şekilde kültürel iktidarla, işte sanatla biz bunun ne kadarında olmalıyız, ne kadarında olmamalıyız tartışmasından daha ziyade buralardan gençliğimizin vurulduğunu, bir şekilde buralarla kafalarına format atıldığını görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Yani biz mümkün olduğu kadar meşru dairede ilgi ve alakaları, bu tür yönelimleri desteklemeli ve hiçbir zaman içinde bu tür yönlere eğilmiş ya da bir şekilde oralarla ilgilenmek isteyen kardeşlerimizi de yani peşin hükümlerle ya da mahkum etmemeliyiz.
Evet, evet, doğru. Abi çözüm süreciyle alakalı bir sorum olacak size.
Çok keskin bir geçiş yaptın ya çözüm sürecine. Ya mizahtan çözüm sürecine. Mizah mı yapıyorsun şimdi?
Bir çözüm olsun dedim abi konuya dair.
Çözüm var zaten, süreçte işliyor.
Evet.
Ama bir ortada sanki böyle bir tartışma olduğu gibi başbakanla cumhurbaşkanı arasında bir iletişimsizlik, Bülent Arınç Bey'in son ifadesiyle biz iyi anlatamamışız tarzında. Onun dışında ben olup bitenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Hak daha güzel günleri de gösterecek diye ümit ediyorum.
Evet. Tam böyle mizahtan falan bahsettik ya abi. Melih Gökçe'nin özellikle Twitter kullanımındaki o mizah dili, mizahi dili. Ben sosyal medya projesinde görevliyim. Uluslararası Genç Derneği'nin. Gittiğimiz yerlerde ben hep bunu söylüyordum. İşte Melih Gökçe'nin bu dili çok hoş geliyor falan diye. Son dönemdeki o attığı tweetlerde de artık olayın tamamen farklılaştığı gözüktü. O da bir kavga diline girdi. Yani ben politikacıyımı gösterdi tekrardan.
Tabii tabii, zaten Melih Bey'in o şeyi önemli, polemiklere yatkın bir tavrı vardır yani. Yani.
Şunu hatırlıyorum abi, 1 milyon takipçim olduğu an Twitter'ı bırakacağım demişti. Şu an herhalde 2 milyonu geçti takipçi sayısı. Ve
Dündür, bugün bugündür.
Evet, ve de mesela diyor ki 101. takipçimle yemek yiyorum. İşte 2 milyon 100. takipçimle tatlı ısmarlayacağım. Ve o takipçilerin hepsini abi tespit ettiriyor. Getiriyorlar Ankara'ya onları. Ankara'da buluşuyorlar, yemek yiyorlar.
Şaka bir tarafa, Melih Gökçek bir internet fenomenidir.
Evet.
Bir Twitter vakasıdır, örnek olaydır. Ve bu işin hakikaten nasıl bir siyasi ranta çevrilebileceği noktasında örnek bir olaydır. Yani Melih Gökçek vaka analizi diye bunu iletişim fakültelerinde ders olarak okutabilirler. Çok rahat böyle bir Oradan çok rahat dersler de çıkabilir. Tabii burada kendisinin şöyle bir tarafı da var. Onu da altını çizmek lazım. 21. senesi mi? Herhalde 21 evet, senedir
yani
şey yapıyor.
Evet.
Belediye başkanlığı.
5. döneminde olması lazım.
5. döneminde. Dolayısıyla her şey oturmuş zaten. İşi biliyor ne olduğunu. Kendine göre mekanizmalarını kurmuş. Ve biraz böyle emekliliğin tadını çıkaracak noktaya gelmiş. O Twitter işte bir tür kendisi için
eğlence.
Hem gündemle çok böyle sıcak bir şekilde şey yapabileceği, hem rakipleriyle çok rahat atışabileceği. Şimdi genelde o Twitter atmak bir şey değil de Twitter'ın altına yapılan yorumlar gerçekten o Twitter alemindeki pespayeliğin, hayasızlığın, seviyenin ne kadar böyle düşük olduğunu gösteren ilginç efendim örnekler. Oralara işte tahammül edip oralarda kalmayı becermek, başarmak yani çelik gibi sinirli olmayı gerektiriyor. O yüzden biz buradaki bu alemdeki mücahitlere ya da savaşçılara şey yapalım. Başarılar dilemekten başka bir şey gelmez elimizden yani.
Evet.
Bizim çok o tür şeylere tahammülümüz yok doğrusu yani. Çok iyi, çok iyi dayanıyorlar.
Evet. Şey bir çözüm de bulmuşlar galiba kendi işlerinde abi. Şey diyorlar. Attığım tweetlerin Melik Gökçek öyle diyor. Attığım tweetlerin %99'u benimdir. %1 ihtimal danışmanlarım atabilir.
Evet.
Kendi işlerinde. Abi süreçle alakalı üniversitelerde şu an hareketlenmeler söz konusu. Yani her sınav dönemlerinde yaşıyoruz. Çözüm sürecinin siyasilerin söylediği sözler üniversiteleri hareketlendiriyor malum. Böyle bir kaygı var üniversitelerde, öğrenciler üzerinde. Neler söyleyebiliriz abi?
Ben birkaç gün evvel şeydeydim, Kayseri'deydim.
Hı hı.
Kayseri'de öğrenci kulüpleri, bir üniversitenin öğrenci kulüpleri çalıştayı gibi bir şeye davet ettiler. Orada kampüsten hayata diye bir konuşma yaptım. Konuşma sırasında işte gönüllülükten bahsettim. Uluslararası çalışmaların öneminden bahsettim. Kampüsten hayata taşımak için uluslararası çalışmalar yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bir örnek olarak da Uluslararası Genç Derneğimizin efendim işte Afrika projesinden bahsettim. Sonra soru var mı diye sordum. Birkaç güzel soru geldi. Sonra birisi parmak kaldırdı. Dedi ki hep dedi Afrika'dan bahsettiniz dedi. Yo bir kere söyledim Afrika dedim. Yok dedi hep Afrika'dan bahsettiniz dedi. Hiç Doğu Türkistan'dan bahsetmediniz dedi. İşte Doğu Türkistan'a niye gitmiyorsunuz dedi. Dedim ki biz Afrika'yı dedim gördük. İmkanlarımız sınırlı zaten. Yapabildiğimiz orasıydı. Oraya gittik. Siz dedim Doğu Türkistan'a gidin. Böyle biraz karşılıklı polemik oldu. Şık olmadığını söyledim o sorusunda zaten o arkadaşa. Fakat şunu gördüm. Gergin bir ortam var. İnsanlar böyle özellikle belli bazı kesime mensup öğrenciler birbirlerinin açığını bulmak noktasında
evet.
Dikkat kesilmiş. Böyle tetikte bekliyorlar. Bu çok hoş değil. Böyle bir ortamı bir taraftan hazırlamaya çalışıyorlar. Bunun biz orada bir kere daha ayırdına vardık yani. O ortam bana bunu gösterdi. Birileri tetikte bekliyorlar. Ve o tür bir mücadele ortamına girmek noktasında da gerçekten böyle bekleyen birkaç grup var. Allah muhafaza buyursun. Üniversiteler bu noktada işte 80'den beri hani politikaya mesafeli bir gençlik yetişti. Bu da rejimin başarısıdır diye hep söylerler. Politikaya belki mesafeli olmak ülke meselelerine, dünya meselelerine mesafede getirmemeli. O noktada bir duyarlılık, bir bilinç hali olmalı. Ama mevcut durumda ortaya çıkan tansiyon, gerilim biraz böyle başkalarının ekmeğine yağ sürecek cinsten. Ben üniversitede arkadaşlarımızın yapması gerekenin çalışmak, gayret etmek ve güzel ileride kendilerine fayda sağlayacak ilişkiler kurmak olduğunu düşünüyorum. Ortada bir çok böyle incir kabuğunu doldurmayacak yani ceviz kabuğunu doldurmayacak cinste meseleler için birbirini yemeye hazır kitleler evet. Var ve bunu tahrik edecek olan insanlar var. Bunların tuzağına düşmemek lazım. Bu noktada da hakikaten kanaat önderlerinin özellikle bazı bir takım siyasi kuruluşların önündeki lider insanların çok ciddi efendim teenniye, sağduyuya ihtiyacı var. Bunu bir yani sergilediklerini düşünüyorum ben. İnşallah bu böyle devam eder diye de ümit ediyorum.
Evet inşallah.
Diğer türlü kaynayan kazan yani.
Evet ben de bir öğrenci olarak sınav döneminde yaklaştı. Tedirginim yani Erzurum'da özellikle yakın doğuya da. Ne olacak sorusu var kafamda. İnşallah bir sıkıntı olmaz diyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik abi. İlk bölümde gündemden bahsettik. İkinci bölümde gelen soruları cevaplayacak inşallah Lütfü abi. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı 2. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde gündemden bahsettik. Şimdi gelen soruları, sizlerden gelen soruları hafta içerisinde Twitter'ımıza, Facebook'umuza, mailimize gelen soruları cevaplayacağız. Kısa bir hatırlatma yapalım. twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden bizlere soru, düşünce, eleştiri, her türlü kafanızdaki soruları gönderebilirsiniz. iletisim@gençzamani.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Abi hemen bir soru gelmişti. Onu size yönlendirmek istiyorum. Lütfü abinin Mart ayındaki yazısında üçüncü bir yoldan bahsedilmiş. Bu yolu nasıl bulabileceğimizi bilmiyorum diyor. Yazıda aslında yazıyordu.
Ne yazıyordu?
Üçüncü bir yol muhakkak vardır diyor. Abi zaten bu çözümdür benim için. Yani bunu düşünmek belki de bir üçüncü yol. Değil
evet,
mi?
Evet, kesinlikle böyle. İki tane seçenekle mahkum olmadığımızı ya da önümüze hangi seçenekler gelirse gelsin, bu beş de olur bazen, altıncı bir seçeneğin olduğunu, onun da aslında kendi azmimiz ve irademizle yürüyüp çizdiğimiz yol olduğunu görmek gerekiyor. Yani kendi azim ve irademizle gittiğimiz yol aslında en zor yol. Yani başka yol, insanların çizmiş olduğu, önümüze koymuş olduğu seçeneklerden belki çok daha zahmetli, belki çok daha efendim gayret gerektiren bir yol, ama oraya yönelmek bizatihi belki insanın kendi içindeki potansiyelin çıkmasına vesile olacak. Bu noktada da arkadaşlarımız gönüllerinin götürdüğü yere gitsinler. Ama hep söylediğim bir şey var. Bizim bir kendimizle ilgili kilidi açmak için üst üste getirmemiz gereken 3 tane şey var. Şifre var. Evet. 3 şifre üst üste gelecek ki kilit açılsın. Bu muradı ilahidir. 1, insanların muradıdır. 2, kendi isteğimizdir, kendi arzumuzdur. Bu üçünün üst üste gelmesi lazım. İnsanlardan bana ne diyemeyiz. Çünkü onların şahitliğiyle biz, hani Efendimizin önden bir şey geçiyor, cenaze. Hı hı. Nasıl bilirdiniz diye soruyor Efendimiz. İşte camiye giderdi, güzeldi, hayır sahibiydi. Vecebet diyor. Bir başka insan geçiyor. Onun için soruyor. Pek iyi şeyler söylemiyorlar sahabiler, bilmiyoruz diyorlar. Yine vecebet diyor. Ne demek vecebet ya Resulallah? Sizin hakkınızdaki şahit, onun hakkında yapmış olduğunuz şahitlik o insan için hüküm oldu. Dolayısıyla insanlar ne derse desin ben kendi bildiğim yolda giderim demek, böyle bir lüksümüz yok. Öncelikle Allah'ın rızası, sonra kendimize ait o potansiyelimizin, kendi içimizdeki o iradenin, isteğin ya da gönlümüzün götürdüğü yer ikinci. Üçüncüsü de insanların hakkımızda ya da hüsnü şehadet edebilecekleri, hakkımızda ya güzel işler yapıyor diyebilecekleri bir noktada durmak. İşte bu üçünün kesiştiği nokta bizim iki cihan saadetimizin efendim pırıl pırıl parladığı noktadır. Onu bulmak için gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak herkese layık lütfeylesin.
Evet. Bu noktada abi ilhamı nasıl alabiliriz biz? Nasıl ilham alabiliriz?
İlham, sunuhat, bunlar yani Cenab-ı Hakk'ın bize göstereceği işaretler olarak ben bunları anlıyorum. Yoldaki işaretler yani. Yolumuzun üzerindeki işaretler. Bu işaretler her zaman veriliyor zaten. Hep her taraf bu noktada işaretle dolu zaten. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Her taraf cevapla dolu zaten. Önemli olan benim doğru zamanda doğru soruyu sormamdır. Soru çok önemlidir. Yani o da bakış diye ifade edebiliriz. Yani nasıl baktığım yani. Şimdi kardeşimiz vardı, böyle bir umre hatırasını anlatmıştı. Kabe'nin karşısında oturuyorum diyor. Çok böyle mutluyum diyor. Bir huzur hali içerisindeyim diyor. Ve Kabe'yi seyrediyorum. İbadet Kabe'yi seyretmek. O güzel halet-i ruhiye içerisindeyken böyle içimden bir şey coştu geldi. Ya Rabbi bana bir işaret gönder. Bana bir işaret gönder demiş. Ben de ona dedim ki ya zaten dedim karşında Kabe var. Çok güzel bir halet-i ruhiye içerisindesin. Yaptığın ibadet belki en faziletli işlerden bir tanesi. Bundan daha güzel bir işaret olabilir mi?
Evet.
Bu bizatihi kendisi işaret yani. Bunun dışında da böyle ekstradan bir şey aramak aslında tokat istemek demek.
Evet.
Tokat gelir öyle durumlarda. Biz çok zaman o bakışımızı belki iyi ayarlayamadığımız için etrafımızdaki işaretlerin de çok farkına varamıyoruz. İlham sürekli geliyor. İşaret sürekli veriliyor. Ama biz ne kadar görüyor, ne kadar onu idrak edebiliyoruz? Burası işte ilginç bir sorudur. Rabiatül Edeviye bir yoldan geçerken bir kapı önünden bir adamın aç kapılarını ya Rabbi, aç kapılarını ya Rabbi diye dua ettiğini duymuş. O an gayri ihtiyari biraz da belki. Hey gafil demiş. Ne zaman kapandı ki o kapılar? Ne zaman kapandı ki o kapılar yani? Şimdi işaret geliyor mu gelmiyor mu? İşaret hep var zaten. Ortalık işaretten geçilmiyor. Ama bunu görmek için bizdeki o göz, o irade, o hazırlık, o bakış, o hüsnüzanla böyle etrafa nazar ediş var mıdır? Ondan ben çok emin değilim. İsteyene çünkü istediği veriliyor. Nereye dönersek de kapı evet. Oradan açılıyor.
Özellikle tasavvuf kültüründe en çok sorulan sorulardan biri abi, yani keramet hususu. Tam bu hususta da cevap gibi olmuş oldu abi.
Tam keramet mi gösterdik yani?
Keramet gösterdiniz. Çünkü buradasınız. Hani dinleyicilerimiz sizi şu an direkt olarak dinleyebildi. Hani keramet arıyorsan keramet bu zaten. Sesi direkt duyabiliyorsun. Eskiden yani 200 sene önce radyo yayını diye bir şey söylese insanlar öyle şey mi olur canım derlerdi.
Kayseri Şaban Efendi varmış. Esad Efendi Hazretleri'nin hulefasından. Böyle bir teknolojiyle, o zaman teknik diye tabir edilen, yani işte ortaya çıkan yenilikler. Hani radyoyu açıp arkasını içinde küçük insancıklar arayan zamanlardan gelme evet, bir evet. Söz bu. Demiş ki bir gün, gün gelecek demiş, bu teknik kerameti aşacak demiş. Şimdi ben buradan, yani bu sözden şöyle bir ders çıkarttım. Hazret öyle bir keramette bulunmuş ki teknoloji bu sözü aşamaz artık. Evet. Yani teknik kerameti gün gelecek aşacak sözü ta o zamanlardan söylenmiş bir söz olarak gerçekten Allah dostlarının da ulaşılmaz şeyini gösteriyor yani bir tarafından. Evet. Yani bunların teknolojinin ya da teknolojinin ortaya çıkarttıkları şeylerin ya da eski menakıb kitaplarında çıkan ortaya bir takım böyle harikulade, havarık diye ifade edilen hallerin keramet olmadığı, esas kerametin Allah yolunda dümdüz istikamet üzere yürüyebilmek olduğunu, işte uçmak değil onu kuş da yapıyor, yüzmek değil onu balık da yapıyor. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne demişler ya, efendim bir keramet gösterseniz, bunca günah yükümüze rağmen efendim hala ayakta duruşumuzdan daha büyük keramet olur mu tarzındaki sözü, hep bunlar aslında esas kerametin nerede aranması gerektiğini de bize gösteriyor. Keramet zaten kerim kökünden geliyor, cömertlik hı hı. kökünden. Yani aslında
cömertlik.
Bir, evet, cömertlik, ihsan, böyle bir hamiyetperverlik. Yani bu tüketici dünyada, bu efendim herkesin kendi çıkarını düşündüğü, hepimizi efendim egoistlerin önde gideni yapan bu dünyada aslında başkaları adına böyle bir takım şeyler yapabilmek, diğer gamlıktan bir fedakarlıktan bir sahne sergileyebilmek bence en büyük keramettir. Bunu böyle görmek, bilmek lazım diye düşünüyorum.
Evet, evet abi. Diğer bir sorumuz var abi. Onu da soralım isterseniz. Genç zamanı bize neşe ve hüzün katıyor. Bu ikisi aynı anda nasıl oluyor?
Bu kardeşimizle alakalı bir durum olsa
evet,
gerek.
Evet, kendisi için sormuş bunu da.
Güzel bakmış, güzel
evet,
görmüş.
Allah razı olsun.
Tabii bir de şöyle bir şey de var. Bizim gençle ilgili de hep böyle projemiz, temennimiz ve kısmen de olsa gerçekleştirebildiğini düşündüğüm arkadaşlarımızın içerik başarısı şu olmuştur. Biz hakikaten hem sevindiren, hem hüzünlendiren, hem güldüren, hem ağlatan içerikleri aynı anda verebilmeyi kısmen de olsa başardık Genç Dergisi.
Evet.
Bu da niye böyle Salih'cim? Muhtemelen hayata dokunduğu için. Yani hayatın içerisinden konuştuğu için. Hayatla bir şekilde irtibat kurmayı önemsediği için. Hayatla hayat olmayı sevdiği için. Hayatı sevdiği için. Hayatı sevmek şükürdür diye düşündüğü için.
Evet.
Bundan sanki kaynaklanıyor. Yani gençte insanlar açtıkları zaman ya cıvıl cıvıl bir dergi bu diyorlar. Niye öyle? Çünkü hayatın içinden bir dergi. Hem gündeme dokunuyor, hem gündeme böyle biraz harbi bir dille temas etmeyi kendisine şiar edinmiş. Üstten bir dille konuşmuyor. Samimi olmaya gayret ediyor.
Evet.
Tek sermayemiz samimiyetimiz diyor. Bunlar işte birazcık belki o hüzünlü sevinçle beraber verebilmek noktasında bize bir imkan sağlıyor diye düşünüyorum. Belki de kendi kardeşimizin hüsnü zanlıdır, güzel bakışıdır. Ona da buradan o açıdan teşekkür ediyorum. Böyle bizi böyle görmeye devam etsin.
Evet.
Şimdi gülüyordur, belki ne zaman ağlayacak onu ben merak ediyorum.
Evet. Ya da bu düşüncesi nasıl değişecek? Ne değiştirecek? Hangi yazı değiştirecek? Bir de eleştiri olduğu zaman yazı üzerinden yargılanması daha gerekli olur diye düşünüyorum ben. Genç üzerinden, genç içinde. Çünkü gerçekten çok bence karakter olarak farklı yazarlar var abi içinde. Bu zenginlik.
Ama şöyle de bir şey var Salih'cim. Şimdi bir herhangi bir güzel bir lokantaya gittiğin zaman işte o gün şef menüsü olarak önüne bir şey getiriyorlar. İşte çorba getiriyorlar, onu getiriyor. 4-5 tane yemek yedin diyelim. Ya da başka bir zaman gittin, yine başka bir menü geldi, farklı yemekler geldi. Ama dışarı çıktığın zaman ya geçen gün şu lokantada şöyle güzel bir yemek vardı demiyorsun değil mi? O lokanta güzeldir diyorsun.
Evet.
Yani genel bir not veriyorsun yani. Gençle ilgili de böyle yani. Şu yazar, bu yazar falan. Bak sen editörlük yolunda ilerliyorsun. İnşallah Cenab-ı Hak güzel bir editör olman da nasip eylesin.
Allah razı olsun.
Aslında o seçkinin ortaya çıkarttığı bir şey de var yani. Yani biz şu yazar, bu yazar işte gençte yazsın. Ya şöyle bir tarafımız eksik. Bunu da şu doldursun. Derken aslında büyük bir siyaset ortaya koymuş oluyoruz. Yani niye şu yazar yazmasın da bu yazar yazsın? Niye efendim bu bölüm olsun da bu bölüm olmasın? Yani o bütünün kendi içinde de bir anlamı var. Bu da bir siyaset kendi içerisinde. Çünkü tabiri caizse ortaya karışık yapıyorsun yani. Little little in the middle.
Evet.
Şeyin dediği gibi.
Cem Yılmaz'ın dediği gibi.
Ortaya karışık bir şey yapıyoruz. O da insanların hoşuna gidiyor. Yani bunda işte hüzün de var, sevinç de var. Onu işte ayarlayabilmek. Hangi işte ne kadar tuz katacaksın?
Evet, doğru.
Ne kadar şeker katacaksın? O birazcık belki editörlüğün esas esprisidir diye düşünüyorum. Bu söylenmeyen taraf editörlüğün. Aslında editörlüğün görünen tarafı başlık atmaktır, spot belirlemektir. Başlık atmaktır, spot belirlemektir. Bu görünen tarafı. Ama onun öncesinde bir şey daha var ki çok önemlidir. Yazara ne yazacağını önermek de çok önemlidir. Yazara ne yazacağını önermek de çok önemlidir. Onun daha evveli nedir? Esas önemli olan hangi yazarla yola çıkacağını, hangi yazara ne söylersen onun nasıl anlayacağını öngörmek de aslında o daha önemli bir editörlük görevidir diyorum. Editörlüğü genelde Frankler işte kapı bekçiliği olarak tarif ediyorlar. Kim girecek, kim girmeyecek
Eşik
diye.
Bekçiliği diyorlar,
eşik bekçiliği diye tarif ediyorlar. Bu anlamda hakikaten böyle üç katmanlı bir siyaset var. Hangi yazarı seçeceğini belirlemek, ondan ne isteyeceğini bilmek, daha sonra da onun ortaya koyduğu ürüne başlık atmak, ondan spot çıkartmak.
Evet, kolay bir iş değil yani.
Hangi iş kolay ki?
Evet, yok özellikle böyle yazı...
Şöyle iş dediğimiz şeyler kolay değil.
Evet, evet.
Ortaya bir iş çıkartıyorsan, insanlara dokunuyorsan, hayata dokunuyorsan o hiçbir zaman kolay değil.
Evet, o zaman şey diyelim abi işte fiziki işler hani fikri işlerde bir ayrım oluyor ya, inşaat işçisi diyor ki ben fiziken çok yoruluyorum, siz sadece oturuyorsunuz iki tane yazı okuyorsunuz falan, bunlar hani doğru değil.
Yok, o inşaat işçisini getirip şöyle 10 tane yazının arasına sokup bunların şöyle şöyle bir eleştir bakalım, şu şekilde değerlendir bakalım diye bir masaya oturt bakalım, muhtemelen 15 dakika sonra, fazla değil yani. Veya 20 dakika sonra kalkıp ya ben gidip harcımı karayım da
kafam rahat olsun.
Kafam rahat olsun diyebilecektir. Buradaki espri aslında
sorumluluk abi, değil mi? Çok büyük bir sorumluluk yani editör olmak. Yönetiyorsun her şeyi. Yazıyı yönetiyorsun, reklamı yönetiyorsun. Hayatın içerisinde de var yani.
O tarafı var tabii. İşini sevmek, işini güzel yapmak ve işini ihsan kalitesinde yapmak anlamında aslında her iş böyle bir önem arz ediyor. Yani harç karanla kelime karan, harçtan yapı yapanla kelimelerden yazı inşa eden arasında o hassasiyet açısından çok bir fark yok. Bu işini güzel yapıyorsa, ihsan kıvamında yapabiliyorsa, ihsanın birkaç manası var. İhsan bir kere Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. İki, en kaliteli şekilde yapmak. Üç, belki güzel, severek, isteyerek, hani böyle insanlara şık gelecek tarzda yapmak. Bak üç tane anlam çıktı. Allah'ı görüyormuş gibi yapmak, en kaliteli şekilde güzel yapmak, yani o nitelik en üst düzeyde nasıl oluyorsa ona göre yapmak, bir de insanların hoşuna gidecek, albenili, alabilecekleri tarzda yapmak. Evet. Bir katalog çekimi yapılıyor, bir kuru bakla, daha doğrusu bakliyat firmasının bir katalog çekimi. Bunu ben Gencin editörden yazısında yazmıştım bir dönem. Tam böyle her şey hazırlanmış. Işıklar yakılmış. Fotoğrafçı tam poz almaya hazırlanıyor. O arada tabii aşçı böyle buharı tüten bir kuru fasulye getirmiş. Yanında böyle bir maydanoz duruyor falan. İşte diyelim hafif bir soğan var. Tam bir böyle şey durumu yani, güzel bir fotoğraf anı. Durun durun durun durun diyor aşçı geriden. Herkes duruyor. Işıkçı duruyor. Fotoğrafçı duruyor. Yönetmen şaşırıyor. Ne oldu falan filan diye. Elinde tuzluk da geliyor. O aşçı. Ve yemeğe tuz katıyor.
Evet.
Tuzu eksik bunun diyor. Ya ben bunu hani böyle bir örnek olarak verdim. Ve dedim ki bu beni çok acı acı düşündürdü. Çok bunda bir ibretlik bir ders var diye düşündüm. Yani oradaki aşçının vazifesi o fasulye yemeğinin velev ki çekime konu bile olsa mükemmelliğini sağlamaktır.
Evet.
Orada görünmeyen bir şey gibi gözüküyor aslında ama o kendi mükemmelliyetini sağlamış, ihsan kıvamına erişmiş bir ürün ise emin ol Sarıçığım, fotoğrafı çekilen tuzsuz bir efendim fasulyeye göre bile bence çok daha iyi çıkacaktır onun fotoğrafı.
Evet.
Ya bunu anlayamayabiliriz bak. Modern insan bunu anlamayabilir. Ama tuzu olan yani kemalat noktasında, ihsan noktasında her türlü noksandan arınmış bir efendim o fasulye yemeği tuzsuz bir fasulye yemeğine göre fotoğrafta daha iyi çıkacaktır.
Evet. Bundan sonra abi her fasulye yediğimde bunu düşüneceğim inşallah. Fasulyenin hikmeti.
Fasulyeden bir söz oldu yani. Sen de şimdi güzel. Tamam çok güzel. Bize şey yaptın yani moral verdin.
Estağfurullah abi. Allah razı olsun. Bazen sizi dinlerken gerçekten programı unutuyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Kafamda bir soru oluyor. O yüzden hemen yazıyorum. Unutmayayım diye. Çünkü bahsettiğiniz hususlar tam kendi içinde de yaşadığım soruların cevabı oluyor. Geçen hafta abi Yahya konuktu. Yahya Uyar, Genç Gönüller Türkiye Koordinatörü. Onunla konuşurken söz bir ara teknolojiye geldi. Şöyle bir ifade olmuş bizde abi. Biz Türkler teknoloji kullanmayı seviyoruz ama üretmiyoruz diye. Bir takipçimiz Twitter'dan yazmış, Huma isimli. Tam da az önce siz teknolojiden bahsetmiştiniz ya. Eski dönemlerde işte bir dost, Allah dostu kerameti geçecek teknoloji diye söylemiş. Aynı şekilde abi özellikle kanaat önderi olan hani İslami kesimdeki kanaat önderlerinde teknolojiye karşı bir karşılık yok muydu abi eskiden? Konu böyle birden atlıyoruz konulardan konuya ama yani ben hep görüyordum. Futbol oynuyordum ben mesela. Diyorlardı ki futbol sakın oynama işte çok absürt örnekler anlatıyorlardı işte. Hazreti Hasan Efendimizin başına top muamelesi yapıldı. Hüseyin Efendimizin. Keza teknoloji de aynı şekilde televizyon şeytanın kutusudur. Evlere girmemelidir. Bilgisayarda her türlü müstehcen içerik vardır. Şu an her şeyi biz teknolojiyle yapıyoruz ama. Yani dergiden tutup radyoya varana kadar her şeyi teknoloji sayesinde yapabiliyoruz.
Şimdi bizim böyle kopup geldiğimiz ve şu anda yokluğuyla aslında farkında olmadan bir hüzün yaşadığımız medeniyetimiz ki Osmanlı'da zirvesini bulmuş. Aslında güce ve tekniğe hükmeden bir medeniyetti. Zaten bir medeniyet olmak demek gücü, tekniği, fenni bir şekilde kullanabilmekte zirve olmak demek. Ve bu bir yorumla oluyor. Medeniyetimizin yorumu bu noktada efendim hep bir şey olmuş. Allah'a kulluk noktasında gücü de, tekniği de, fenni de bugün modern hayatın içerisinde herkesin böyle hayranlıkla baktığı aletleri, buluşları da Allah'a kulluk noktasında efendim nasıl diyelim hizmet ettirmiş. Bunu sağlayabildiği için zaten Osmanlı büyük olmuş. Şimdi dün de mesela büyük binalar dikiliyordu. Bugün de büyük binalar dikiliyor. Dün de efendim teknoloji, trigonometri, işte el-Harizmi, işte Cebir'i bulmuş Osmanlı İslam alimleri. Baktığınız zaman belki bugünün işte Batı üniversitelerinin ya da teknolojik öncülüğünü yürüten o kurumların muadili kurumlardı. Fakat buradaki niyet çok farklıydı. Yani mesela Zemzem Tower çok büyük bir yapı. Şimdi bunu gördüğünüzde insanın aklına ne geliyor? Ne geliyor aklına senin? Zemzem Tower'a baktığın zaman ne geliyor aklına?
Teknoloji geliyor. Yani bunun yapılabiliyor olması mümkün demek. Daha ilerisi de olabilir düşüncesi geliyor sonra.
Ben sana söyleyeyim. Azamet geliyor, ihtişam geliyor, büyüklük evet. Geliyor değil mi? Hatta zaman zaman da eleştiriyoruz. Ya Kabe'nin yanında böyle bir azamet yarışına girmek ne anlama geliyor diye zaman zaman kendimize de soruyoruz. Hatta Kabe'nin onların o kadar göğü efendim uzanan boyutlarına rağmen Kabe'nin o haliyle bile hepsini gölgede bıraktığını falan konuşuyoruz. Değil mi? Osmanlı'da mesela baktığınız zaman Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na, yani bir ihtişam var orada da yani. Fakat arada fark var. Birinde, ikisinde de belki bir hiçlik. Yani ne o, neyim ben bu binaların, bu büyük binaların karşısında ben neyim duygusuna kapılmamak imkansız. Ama modern formlarda, işte Zemzem Tower gibi, işte o gökdelenlerde hiçliğimizi bir başka insanın, bakın ben böyle bir azamette, ihtişamda öndeyim duygusu karşısında hissediyoruz.
Evet.
Dedemizin yaptığı o ihtişamlı yapılardaki hiçliğimizi ise sadece Allah için hissediyoruz. İşte bu ihtişama dedemiz teknolojiyi Allah'ın emrine vererek efendim ulaşmış. Yani mesele teknolojiyi kullanmak ya da ona efendim karşı olmak meselesi değil. Mesele gücü ya da tekniği ya da o işte modern dünyada aleti, araçları kullanmayı hangi maksat ve niyetle yaptığımız meselesidir. Yani büyük binalar yapmak mesele değil. Mesele onu kimin için yaptığın ve karşısına geçen insanın gönlüne, zihnine neyin hücum ettiği. Bir imkandır bu anlamda Osmanlı'nın ortaya koyduğu. Teknolojiyi nasıl kullanılabileceğine dair bir imkandır. Dolayısıyla biz o günlerden, o zamanlardan geldiğimiz için hani güneşi cebinde kaybetmiş diye ifade ettiği Necip Fazıl'ın ne yaptık peki daha sonraki zamanlarda? Yarışamadığımız için, yetişemediğimiz için bir takım böyle ilginç şeyler ürettik. İşte televizyona farklı bir şey söyledik. Ona başka bir şey söyledik. Buna başka bir şey söyledik. Aslında belki yapılması gereken o formları insanın kibrinin ya da faniliğinin ya da ilahlığa giden yolu açmasının önünü kapatmaktı. Ve tam tersi rububiyet konusunda, ubudiyet konusunda, Allah'a kulluk noktasında o aletin kullanımını terbiye etmekti. Fakat biz bunu başaramadığımız için ve bunu başarmış bir medeniyetin de kaybetmiş çocuklar olduğumuz için, güneş cebinde kaybetmiş çocuklar olduğumuz için ortaya bir takım böyle yorumlar yaptık. Burada şeyi anlatmak isterim Salihciğim. Bekir Develi'nin dedesinin başından geçen bir hadiseyi. Onu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz YouTube'dan bulup seyretsinler. Yani Bekir Develi abimiz, genç şölenlerine de çıkan bir abimizdir.
Evet.
Zaman zaman onunla beraber olmuştuk. Dedesi uçağa inanmazmış. Mesela memlekete geldiği zaman Bekir Develi sorarmış, nasıl geldin oğlum diye uçakla. Ya bırak ya dermiş. Uçak yok kardeşim, uçak yok. Ya dede uçuyor işte, bak biniyoruz, havalanıyor. Ya bırakın ya, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bırak demiş, yok yok böyle uçmaz uçak falan. Neyse bu böyle aralarında böyle muhabbet olurmuş, böyle gülerlermiş falan. Dedesinin vefat edeceği zaman annesi haber yollamış Samsun'da okurken kendisi. İşte binin gelin hemen, dedeniz son anlarına yetişin. Yetişmişler de böyle sekerat-ı mevt halinde yani. Gözleri tavana dikmiş. Böyle bir ara gözünü açmış, bakmış ki etrafında torunları böyle gelmişler, sevinmiş. Neyle geldiniz demiş. Neyle geldin demiş daha doğrusu Bekir Bey'e. Uçakla geldin dede demiş. Ya bırak ya demiş. Yok böyle bir şey demiş. Abim diyor biraz diyor rahat konuşurdu diyor. Bak dede gidiyorsun demiş ya. Ya artık inan demiş, uçak var. Bunun üzerine şöyle iki eliyle çağırmış bunları. Kulağına yaklaştırmalarını söylemiş. Yaklaşmışlar. Oğlum demiş. Ben biliyorum uçak var. Hatta mucize demiş bu demiş. Uçuyor demiş yani. Gökte uçuyor büyük kütle. Ben de inanıyorum bu var biliyorum. Ama demiş. Onlar benim peygamberimin ayı ikiye böldüğüne inanmadılar. Ben de bunların uçağına inanmayacağım. Ve inanmadım demiş. Şimdi bu var ya, ümmi bir insanın, ümmi sayılabilecek bir insanın teknolojiye karşı geliştirdiği bu tavır aslında hani koca karı imanı diyebileceğimiz o saf imanın bir tezahürüdür. Çünkü teknoloji zamanımızda Salihciğim zamanımızın fitnesidir. Burada işte teknolojiden, yani o fitne ne demek biliyorsun? Fitne imtihan konusu olan şey demek.
Evet.
Teknolojiye yönelik tutumumuz, tavrımız ve ona karşı nerede konuşlandığımız aslında bizim de belki hayatımızı, kurtuluşumuzu ya da imanımızı direkt belirleyecek böyle bir ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda da gün gelecek bilim her şeyi halledecek diyorlardı. Şimdi o laf döndü. Gün gelecek teknoloji her şeyi yapacak. Her şeye kadir olacak. Sanki böyle kadiri mutlak bir şeyden bahsediliyor. Bu fitne olarak hakikaten yeter. Zamanımızın fitnesidir. Bunun istersen fitnesine karşı biz nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Ya da eğer bu zamanın fitnesi ise buna zamanın reçetesi, dinimiz, Kur'an'ımız nasıl bir efendim çözüm öneriyor ya da yol öneriyor ya da önermeli mi böyle bir şey? Bunları istersen bir sonraki programımızda konuşalım.
İnşallah abi.
Hem bir sonraki programımız için de böyle
evet,
gizli reklam yapmış oluruz. Ben o konuda söyleyeceklerim var çünkü.
Tamam, tamam abi. Önümüzdeki hafta inşallah programda bu konuya değiniriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın.